Şimdi ondan önceki derin yansıma yargısına ona bir bakalım. Yansıma yargısı, yani burada yansıma yargısında yansıma yargısının anlamı şu, nitel yargı dediği o ilk yargı biçimi ortadan kalkıyor ve ikinci yargı biçimi, yargının o zaman o şey, öz alanına karşılık düşüyor bir bakıma.
Ya da düşünce yargısı dediği
evet, yani bir dolaylılık içeren bir yargı biçimine geliyor. Ve bunların nasıl, bunların bizim usumuz yapıyor. Yani Hegel yapmıyor ya da bir başka felsefeci yapmıyor. Bu yargıyı türeten bizim usumuz değil mi? Ha? Yani yargı biçimleri var mı? Genel olarak tek biçimde yargı vardır diyebilir miyiz? Başka hiçbir biçim yoktur. Yani bütün yargıları tek bir yargı altına getirip orada toparlayabiliriz diyebilir miyiz?
Çok açık buradaki şeyler.
Yani bu gül kırmızıdır demekle, bu işte bitki şifalıdır demek ya da A varsa B vardır demek falan, bunların hepsi aynı tarzda yargı değil. Bunlar değişik yargı türlerinin kendileri yani. Ve o zaman bu yargı türleri, yargıları türeten şey, kaynak bizim kendi usumuzdan başka bir şey değil. İnsanlık, yani bunu Alman da türetiyor, bunu Çinli de türetiyor, Japon da, Amerikalı da ve her çağda, yani Yunanlar, Yunanların bugün herhalde çok büyük olasılıkla Yunanların kullandıkları yargı türüne biz bir yenisini eklemiş değiliz modern çağda. Bu şey değil, evrim konusu değil. Yani nasıl geometriye hiçbir şey eklenmediyse Öküdes geometrisine, o alternatif geometri şey, yani Öküdes geometrisine kapsanan bir geometri. Ama Öküdes onu geliştirmemiş, açındırmamış vesaire, öyle diyebiliriz. Yani tasım öğretisi, yargı ve tasım öğretisine bugün eklenen tek bir yani modern insanın özel bir yargı türünü geliştirdiğinin söylendiğini ben duymadım. Diyebilir miyiz?
Yani bilgisizlikten mi yoksa olmadığından mı?
Şimdi bu modern şeyler, bu İngiliz analitik düşünürlerin ele aldıkları konular, yani o önermeler mantığı falan dedikleri şey, orada acaba yeni bir yargı biçimi falan var mı? Yok, yoksa onlar da şeyi kullanıyorlar, Aristoteles'in çözümlediği tasım biçimlerini, yargı biçimlerini kullanıyorlar. Yani buna burada önemli olan şey şu, bunu usumuz nasıl yapıyor? Yani olumlu yargıdan olumsuz yargıya nasıl geçiyoruz? Ya da bunlar şey mi? Kendi başlarına mı varlar? Hegel sürekli olarak birinden ötekine geçiş yapıyor. Yani rastgele değil mi? Bağlantısı olarak almıyor onları.
Peki bu sıralama doğru mu?
Sıralama...
Yani siz diyorsunuz ya evreni bitince böyle başlıyor.
Hegel sıralamanın doğru olduğu, ya başka türlü olamayacağı anlamında doğru olması gerekir diye düşünür. Hegel öyle düşünür yani. Çünkü buradaki sıralama burada bozulmuş değil. Aynı şey burada küçük mantıkta da korunuyor. Yani
Kant'ta nasıl bu sıralama, aynı mı acaba?
Kant'ta bakmıştık evvelki hafta. Çok ufak tefek şeyler var. Hegel bir iki düzeltme yapmış.
Bizim onun burada aynı. Kavramın kendi gelişimini de, yani kitap boyunca bu şeyi izliyor, sistemi izliyor ve dolayısıyla burada yargının da bu şeyi izlemesi zaten kendi iç mantığı icabı da öyle gerekmiyor mu? Yani kavram gelişiminde kendini ortaya koyarken ilk önce belirlilik olarak, nitelik olarak
ilk önce
koyuyor.
Genelde yargı, evet. Genel belirlenimsiz yargı.
Evet, önce şimdi belirlenimsiz.
Şimdi ki bu varlıkta, varlık biliminde, yani varlık bölümünde nitelik nicelik ölçü gidiyor ama bazı yerlerde bir nicelik nitelik ölçü gider diyor.
Hayır.
Nicelikten başlar diyor.
Nerede bu, diyor?
Burada bir yerde okudum. Nicelikten
o Kant onu yapıyor, yanlış yapıyor.
Hayır.
Ama.
Şey demiyor, onu göster yani zaman. Onu söylüyor.
Onu göster ama. Yani nerede?
Bulmam lazım.
Evet.
Onu söylüyor. Evet. Nicelikten de başladığı olur diyor ama yanlış olduğunu söylüyor.
Ha tamam.
Yanlış olduğunu söylüyor.
Kant'ın yargılar şemasında şey var. Nicelik, daha doğrusu kategoriler şeması var Kant'ın. Evet. Orada nicelik kategorileri nitelik kategorilerinden önce geliyor.
Önce geldi söylüyor.
Doğru
ama
değil.
Doğru olduğunu söylemiyor.
Hayır tabii yanlış olduğunu söylüyor. Yanlış. Çünkü kendi için varlık yani bir niceliğin birimi olan faktör şeyden, nitelikten geliyor. Bir şey değil diyor, nicelik değil.
Dolayısıyla
diyor.
Burada bir dolaylı yargının dolaysız nitel yargıdan önce gelebileceğini usumuza asla söylettirme imkanı yok yani.
Yani yargı ilk önce genel olacak, belirlenimsiz olacak.
Evet. Önce kavram olayı, o da
yani şimdi varlık gibi. Önce dolaylılık var, sonra dolaysız olan, nitel olan var diyebilir miyiz? Nitel yargı yok.
Şimdi zaten bu kitabın tümü soyutlama olduğu için herhalde öyle başlayacak, her konu öyle başlayacak.
Evet.
Değil mi? Her konu öyle başlayacak.
Her konu mantıksal ilerlemenin gerektirdiği şekilde başlayacak. Yani başlangıç, eğer yargı şeyse, yargı eğer bir kompleks ise, yani ayrışması varsa...
Yani onu soyutlamayacak mıyız?
Evet, ayrışması varsa o zaman o ayrışmanın çıkarsalması gerekecek. Yani o rastgele bir ayrışma değil. O aynı ilkenin kendini ayrıştırması olacak. Tek ilkenin kendini ayrıştırması. Ya da yani genel olarak yargının kendini ayrıştırması olacak ve o zaman o Hegel'in
biraz önce söylemeye çalıştığım oydu, güzel ifade ettiniz. Tek ilkenin, tek ilkenin kendini yeniden şey yapması. Yani ayrılmış.
Evet, çünkü bir bütün varsa, bir yerde bir yapı varsa, o yapı mantıksal bir yapıysa ya da dizgeyse, o zaman o dizgenin karakteri şeyde, zorunlu bağlantıların bütünü. Orada aslında hangisinin ilke olduğunu söylemek de o kadar kolay değil. Ya da gerekli de değil. Hepsi ilke. Ya da hiçbir ilke değil.
Sizin geçen hafta dediğiniz gibi en son bölümü okudum. Saltı Gidiya bölümünü. Yöntemi, yani bu kitabın çoğu yerde yazmadığı şekilde yöntemi yüceltiyor. Çok önemli olduğunu söylüyor. Açıklıyor ve yüceltiyor. Yöntemin her şey olduğunu, ne analitik, ne diyalektik, ne başka şey, hiçbir değil. Ama sadece yöntem değil.
Hepsini kapsıyor.
Hepsini kapsıyor.
Yöntem sadece dışsal bir şey gibi algılanıyor. Onun için öyle değil tabii.
Yöntem anlamak çok önemli ve bu şeyi... Ama
kitabın en sonunda söylüyor, onu çok vurguluyor.
Aslında, yani. Aslında en başta da söylüyor.
Söylüyor.
En bak, başta da söylüyor da o anlamda
şöyle, biz kitap boyunca okuduğumuz için yani. Daha iyi farkında
var. Şurada 19. şey, onun numarasını
bile başlangıçta biliyoruz. Anlamıyoruz. Sonra doğru anlamıyoruz.
Onu söylüyor. Çıkarsamaya başladıktan yani
ancak,
sonra...
Ancak anlamak durumuna geçti.
Yani onu burada...
O da onu bildiği için baştan söylemenin pek bir anlamı olmadığını biliyor.
Başta da söylüyor da görmüyor.
Söylüyor da.
Buraya şunları okumak çok yani baş tarafta var, yöntemi anlatıyor, kurgu yöntem, analitik moment.
Dış olarak görünen ya da yöntem olarak görünen, iç olanın kendi davranışından başka ya da kendi doğal ilerleyişinden başka bir şey değil. Daha doğrusu zorunlu.
Şeyi hatırlıyor musunuz? Yöntem konusunda. Girişte
analitik,
anlak momenti, diyalektik moment, küçük mantıkta.
Küçük de verdi.
O belki de şeyde, düşüncenin nesneyle karşı mantığın,
hayır.
Şeyde paragraf 179, paragraf 79'da.
Evet.
Orada, şimdi bu küçük mantıkta, aslında küçük mantıkta da şey var. Saltıkidea bölümünü okursanız, en arkada.
Okudum.
O da aynı, o da yöntemi anlatıyor.
Yöntemi anlatıyor zaten.
O da, ikisinde de yöntemi anlatıyor. Yöntemi. Ama bir de şey var.
Ama çok güzel toparlıyor.
Paragraf 80, küçük mantık. Paragraf 79, 80 vesaire ve sonrası. Bunlar şey anlatıyor, yöntem anlatıyorlar. Yani analitik moment, diyalektik moment ve sen kurgul moment. Şimdi yargı ne demek? Yarılma demek. Peki, şimdi aynı zamanda Hegel şey diyor, her şey yargıdır diyor. Yani şeyler, ne dersek, şey fiziksel olmak zorunda değil, tinsel şeyler de olabilir. Böyle, örneğin anayasa bir şey midir?
Evet, devlet bir şeydir, anayasa bir şeydir, evet. Yasa bir şeydir.
Yani yargı dediğimiz zaman, şimdi yargı kavramın tikelleşmesi olduğuna göre kavramın bütün karakterlerini kendisinde taşıyor olacak. Yani evrenseli, tikeli ve tekili. Ama şeylerin yargı olması, örneğin bir gülün, Hegel'in örneğine bağlı kalalım, gülün kırmızı olması, bu bir tümce, bir... önerme ya da bir yargı. Ama fiziksel güle baktığımız zaman o gülün kendisinin kavramsal yanına da baktığımız zaman orada şeyleri görebileceğiz mi? Bu evrensel tikel ve tekil şeyini, ilişkisini, bağıntılarını görebilecek miyiz?
Yani gül
örneğin. Örneğin gül bir bitki ve bitki olarak genel, yani gül bir bitki karakteri, gül bitkidir demek. Aynı zamanda bir gül bitkidir demek şey, zorunlu
gerek de yok. Bu şey. Gül
yok, o zaman gözne zorunluluk.
Tamam, gül bitkidir dediğimiz zaman hangi şeye giriyor? Yargı içine giriyor. Onu da bir zorunluluk.
Hayır, özne ve yüklemle alakalı.
Yani tamam. Bir yani, şey bu.
Yargıya koyduğu değer.
Kategorik yargı, zorunlu yargı ya da kategorik yargı denen şeye giriyor. Şimdi gül bir bitkidir dendiği zaman oradaki gül kırmızıdırdan farkı şu, gül kırmızıdır dendiği zaman kırmızı sadece bir şey özelliğini, şeyin özelliğini anlatıyor kırmızı ve duysal. Aynı zamanda bu şey yargısı, bir nitel yargı, duysal yargı da diyor ona.
Aynı zamanda
duysal diyor değil mi?
Evet.
Yani,
çünkü rengin bana fotonlarının gelmesi benim duyumla alakalı.
Evet. Yani renk zaten de duysal bir şey. Yani bir şeyin iyi olduğunu söylediğin zaman o duyusal bir yargı değil. O kavramın yargısı. Bir şey iyidir demek aslında şey, öne sürüm bir yargı. Yani bir şey, mesela ya gül bitkidir demek şey yargı, kategorik yargı. Ama gül koku, gül kırmızıdır demek nitel yargı. Burada yargının ne olduğunu belirleyen şey yüklemler, değil mi? Yani çünkü gül bitkidir dendiği zaman bitki gülün evrensel özelliğini anlatıyor. Tözünü, tözselliğini anlatıyor bir bakıma. Yani gül kırmızı olmasa da gül olabilir ama gül bitki olmak zorunda, gül olmak için.
Evet.
O renkle bitki arasında, yani o iki kategori arasında şey var. Öyle bir özel ayrım
ama
var.
Ama şimdi gül derseniz, renk tözsel değil. Bitkinin altında bir tür değil mi gül?
Ne? Bitkinin gül, altında
bitkinin
tür.
Bitkinin altında olduğuna göre tikel.
Evet.
Tamam, o zaman özne tikel oluyor.
Evet. Ama bireysel oradaki, yani oradaki özne tikerliği kapsıyor
ama gül diyor.
Gül derken o buyu varsaymıyor mu orada? Yani varsay ki bu gül dedi.
O zaman tekil
diyor.
Oluyor.
O zaman tekil.
Bu gül dediği için. Kimi güller deseydi?
Tikel oluyor. Tam anlayamadım. Yani çünkü bu gül dediğimiz zaman tekil, yani gül dediğimiz zaman da tekil gülü kastediyor olmuyor
muyuz? Onun başına bu da koyabilirdi, kimi de koyabilirdi.
Hayır, gül.
Gül başına yani. Kimi güller kırmızıdır diyebilir.
Gül, olabilir mi? En yalın haliyle
gül herhangi, gül herhangi bir yüklemle ilişkisi olmadığı sürece o hem evrensel, yani hem tekil, hem tikel olan.
Aynı şey.
Çünkü o tekillik, tikellik, evrensellik daima onun ilişkisiyle ortaya çıkan bir şey.
Peki. Bitki grubundan değil mi gül?
Evet.
Üstte bitki var o zaman.
Evet.
Onun altında gül var.
Ya çiçek grubunu alırsın.
Ama gül grubunu alırsan gülü evrensel olarak var.
Evet, gülü, yani, gül grubunu, sarı güller, gül, kokulu gül, kokusuz
ama
gül.
Ama Tasır'da da öyle demiyor işte. Türkiye Tasır diyor, tekil diyor, tikel vasıtasıyla evrensel olur diyor. Evrensel de tikel vasıtasıyla tekile geçer.
Evet.
Kesinlikle öyle işte. O belirlilik, yani şey olmadan, yanında da evrenseli, tekilin evrenseli olmadan onun tekilliğini şey yapamayız.
Neyse,
ben bir şey sormak istiyorum yargıyla ilgili. Şimdi mesela işte belirli varlık yargısı, bilmem yansıma yargısı
olumlu
gibi
yargı,
çeşitli yargılar var. Şimdi biz bu mantık bilimini işlemeye başladığımız günden itibaren düşüncemizle bir şeyleri ifade ederken de yaptığımız şey yargı.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Yani en baştaki varlık kavramını düşündüğümüz, belki ilk başladığımız dönemlerdeki ifade ediş biçimimizle şu andaki ifade ediş biçimimiz arasında bir ayrım var.
Evet.
Bunların da her biri bir yargı. Yani bundan 6 yıl önceki varlığa yüklediğimiz anlam ile...
Onlar da yargı.
O da yargıydı, evet. Bu da yargı. Şimdi buna göre mi çeşitlendiriyoruz yargıların biçimleri, bunlarla mı ilgili?
Evet. Tamam, güzel. Yani yargıların biçimleri neyle ilgili? Neyle yani belirleniyor?
Genel diyor galiba hedefine, genel olması mı gerekiyor diyorsun.
He?
Yargı biçimleri hepsini mi kapsaması lazım?
Hayır, öyle demek istemedim.
Yargının hani nasıl o zaman biraz daha...
Yani sorunu... genel olması gerekiyor gibi bir şey söylemedim.
Öyle anladım bana.
Yargının biçimlerini belirleyen şey nedir? Ya da yargının, evet. Yargı nasıl ayrışıyor?
Yani yargı nasıl ayrışıyor ve neye göre belirleniyor
yani, ya da? Niye tekil oluyor, niye tikel oluyor, niye öne sürüm oluyor,
durumda?
Niye
yani,
hipotetik oluyor?
En başladığımız, yani düşüncemiz hangi kapıdayken, hangi düşünce biçimindeyken hangi yargıyı öne sürüyoruz?
Şeye göre değişiyor, içeriğe göre değişiyor. Yargıda bir biçim bir de içerik yanı var. Özne yüklemdir ya da tekil evrenseldir. Daha doğrusu tekil evrenseldir diye aldığım zaman bu Hegel yargının biçimi diyor. Ve yargının gerçekliğini ilgilendiren yer burası. Biçim. Ondan sonra bir de içerik var. İşte gül kırmızıdır dediğimiz zaman ya da Sokrates işte şu tarihte öldü dediğimiz zaman bu önermelerde bunlar içerik yanını oluşturuyorlar ve biçimi hiç ilgilendirmiyorlar.
Peki yani. Varlık desek mesela gül değil de işte ne bileyim şu değil de
varlık dolayısıyla
hani
desek yani.
Şu mantıkta işlediğimiz tamam. En baştan bu yana gelen kavramları kullanarak
diyebiliriz elbette.
Gidersek, varlık şudur dediğimizde işte başlangıçta ilk daha yeni çıkarsadığımız zamandaki
pekala,
varlık
o zaman
yargısı.
Sana. Yargıyı belirleyecek olan şey varlık ve yüklem. Varlık dolaysızdır dedik.
Özne yaptınız.
Öyle bir, evet. Şimdi öznenin karakterini belirleyen şey oradaki içerik. İçerik derken yani kullanılan sözcük. Orada alınan şey. O biçimsel tekil değil de artık gül diyoruz ya da varlık diyoruz. Ya da içerik dediğimiz şey var. Eğer o içerik içerik de şeyi belirleyebiliyor. Yargı biçimini belirleyebiliyor. Değil mi? Hatırlıyoruz. Yani evet. Hani işte tekil, tikel ve evrensel yargılar o öznenin şeyini anlatıyor, durumunu anlatıyorlar. Yani yargı biçimleri hem öznenin özneyi izliyor hem de şeyi izliyor.
Yani
izliyor.
Aslında oradaki sadece özne dediğimiz şey bizim düşüncemiz ve hani şöyle baktığımızda hep işte belirli varlık yargısı. Evet. Hep o aslında bizim yaptığımız çıkarsamaların
evet.
Sırasıyla giden bir yargı tamam. Biçimini anlatıyor.
Çünkü ilk yargı diyor dolaysız yargı.
Dolaysız
ya.
Yargı.
Dolaysız yargı dendiği zaman dolaysızlık yargının tüm öğelerini kapsıyor. Yani yargıdaki öğeler neler? Özne, koşaç ve yüklem. Türkçe'de koşaç sona geliyor. O zaman üç öğenin de dolaysız olması gerekiyor.
Yani mesela bir örnek var mı?
Bu gül kırmızıdır. Gül kırmızıdır. Bu dolaysız yargı. Yani aynı zamanda duysal yargı olma karakteri var. Dolaysız yargının duysal olması gerekiyor. Şimdi dolaysız, yani yargının ayrışması, yargının biçimlendirilmesi konu konuşuyorduk. Bunun ilkesi ne ya da bunun yapılanışı ne? Bu mantıklı olmak zorunda. Ve yargı, o zaman dolaysız yargıdan başlayıp, yani varlık alanına karşılık düşen yargıdan başlayıp, bütün o yargının en tam biçimine kadar, işte tasıma gelinceye kadar sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekir. Ve Hegel onu verdiğini düşünüyor burada. Kesinlikle onu düşünüyor. Çünkü şeyden, birincisine nitel yargıyı, olumlu yargı, olumsuz yargı ve sonsuz yargı diye üçe ayırıyor. Ya da öyle alıyor yani o Hegel'in sınıflandırdığı, o sınıflandırmayı da Hegel yapıyor.
Olgusallığa, şeye, bir şeye, başkasına ve evet. Kendi için varlığa.
Ama kavramı eksik bırakıyor Hegel şeyde.
Nerede?
Yargıda.
Evet.
Tasımda tamamlıyor.
Evet.
Kavramı tamamlanıyor. Zaten o tamamlanınca tasım yani olmuş oluyor. Aşık olarak. Yargı değil tasım olmuş oluyor.
Şimdi tasıma geçeceğiz ya. Tasımda kavramı tamamlanışı.
Çünkü yargının,
tamam,
yargının kavramı...
Tasıma geçmeyelim. Tamam, ama yargı kendi içinde nasıl gelişiyor? Yani dolaysız yargı... Şimdi gül kırmızıdır. En yalın yargı biçimini alacağız. Çünkü başlangıç her zaman en yalın olmak zorunda değil mi? Dolaysız da aynı zamanda en yalın demek. Gül kırmızıdır yargısını aldığımız zaman ne görüyoruz orada? Orada özne var, yüklem var ve bir de koşaç var. Bu kadar. Ve öznenin ve yüklemin herhangi bir özelliği yok. Yargının biçimi tekil ve evrenseli kapsıyordu. Orada tekil ve evrensel terimlerin, yani tekil ve evrenselin neler olduğu da görünüyor. Değil mi? Orada
ya burada tekil evrensel
ne, ne düşünülebilir? Yani bizim şu anda yapmamız gereken şey o yalınlık içinde ne düşünebiliriz?
Yalınlık içinde sadece neyse onu düşünüyoruz.
Yani tekil ve evrensel var orada.
Tekil evrensel işte.
Ondan sonra bir de gül ve kırmızı var. Tekil ve evrensel konusunda ya da gül ve kırmızı konusunda ne düşünebilirsiniz? Şunu düşünebiliriz. Orada önermenin biçimi şu muydu? Gül kırmızıdır. Bu bana şunu düşündürüyor. Gül kırmızıdır demek aslında saçma. Çünkü gül güldür. Yani gül kırmızı. Şimdi gülü bir renge indirgemek akıllıca bir şey mi?
Onun için bir şey yazmıyor.
Koşaç onu söylüyor. Yazıyor, tamam. Yazıyor. Gel de yazıyor.
Şimdi burada beni gör.
Neyi görmüyorsunuz? Bakın, yani tabii atlanıyor bunlar. Şimdi, olumlu yargı, tekil bir tikeldir. Ama tekil bir tikel değildir. Ya da daha tam olarak diyor, şimdi bu benim söylediğimi açıklıyor. Böyle tekil bir nitelik, öznenin somut doğasına karşılık düşmez. Böyle tekil bir nitelik, yani kırmızı gibi bir nitelik, öznenin somut doğasına, yani gülün, başka şeyleri de kapsayan somut doğasına karşı, yani gülü kırmızı yaparsan gülü haksızlık yapmış
olur. Ama öyle bir nedenin doğru olması gerekmiyor ki zaten.
Ama burada bir şey var.
O zaman gül kırmızıdır, doğru değil.
Onu sormak
istiyorum. Yani o zaman gül kırmızı değildir'e geçiyoruz.
Evet. Buradaki olumlu yargı yani.
Olumsuz yargıya.
Buradaki yani asıl tekil şey değil mi?
Aziz. Ne?
Şimdi burada tam bu söylediğimizde tekil olan bu Tunceye göre, bu yargıya göre tekil olan kırmızı gül değil mi? Yani bu kırmızı gül bu tekili oluşturan.
Ama böyle ay,
gül kırmızıdır diyor önce. Ya
şimdi, ama kırmızı tekil gül, olarak onu aslında
sen koyduğunda sen sıfatı getiriyorsun oraya.
O kırmızı gül onun evet. Tekili. Bu yargının tekili olarak düşünüyorum. Ve bu tekilin ayrımlaşması yani tikelleşmesi diyelim.
Belki de şey, o kırmızı gül yapısı yargının kısaltılmış biçimi gibi kabul edilir. Yani sıfat var çünkü başında. Sıfat
ama ben o kırmızı gülü burada tekil olarak yani ve evet. Bu kırmızı gülün ayrımlaşması ki ancak tikelleşmesi
gül kırmızıdır.
Bak şöyle yani. Bir şey
o
daha doğru.
O aşamaya gelmek için önce o gül
ya,
kırmızıdır demen gerekiyor.
Yani, kırmızı gülden mi başlayacağız? Özne yerine gül
evet,
yerine
tekil olarak bizim alacağımız tekil alacağımız.
O zaman tutoloji olur. Yani. Olur. Yani kırmızı gül kırmızıdır.
Yani, kırmızı gül daha
tekil olarak almamız gereken ve sonra ayrımlaştırmamız
kırmızı gül tekili bozmuyor. O da tekil.
Yani kırmızı gül güzeldir diyeceksin
kırmızı,
belki.
Kırmızı ve yeşil ve mavi gül dersen, yani daha başka yüklemler ya da sıfatlar eklersen, kırmızı Afrika gülü, kırmızı Kongo Afrikası gülü falan ya da yani başka sıfatlar da ekleyebilirsin. Ne oldu? O zaman yani. Tekillik değişmiyor. Değişiyor mu sence? Ya değişmiyor.
Hayır, biz bu tekili tikelleştirdiğimiz için o yani o zaman
yüklem
bunun herhalde o tasımın işi.
Kırmızı gülün şeyi gül ve işte gül
ayrışmıyor. Kırmızı gül ayrıştırmıyor Ege.
Ayrıştırmıyor. Yani tekil olan o değil aslında.
Tekil olan şu ikisi birden.
İkisi birden işte.
Tabii. Onun yani diye. Burada şey var sanki ona tek parça yapan bir tire var gibi. Yani bu iki ayrı anlatım bile değil. Kırmızı gül.
Eşleme var orada yani. Gül kırmızıdır dediği zaman gülle kırmızıyı eşliyor gibi görünüyor.
Hangisinde öner vermedi? O yargı tamam orada problem yok ama Cengiz diyor ki kırmızı gül
tekil olan
özne olursa evet. Ne olur? Bir şey olmaz.
Bir şey olmaz yani onda başka bir yüklenme.
Kırmızı gül kokuludur dersin ya da kırmızı gül kırmızıdır dersen totoloji yapmış olursun. Yani o zaman şey.
Ya da nereye varmak istiyorsun diye söyledin.
Yani
burada bir şey oluyor mu diyor. Ya tekil
bu var. Şeyi getiriyor mu? Bu bağlantıyı yani tekil evrenseldir bağlantısını daha şeyli kılıyor mu anlamda ama.
Yani sanırım o şey, tekilin altına giriyor. Yani evet. Tekil ne kadar karmaşık olursa olsun tekil.
Şimdi şu önemlinin doğrusu şöyle olabilir mi? Bazı güller ve kimi güller kırmızıdır.
Şimdi ona nereden geleceğiz?
Yani şöyle, önemliyi böyle yaparsak kimi güller kırmızıdır versen doğru. Kimi güller beyazdır, kimi güller sarıdır, kimi güller kırmızıdır.
Yani önerminin doğruluğuna mı bakıyoruz, içeriğine mi
bakıyoruz? Doğruluğuna bakıyorum, doğruluğuna.
Yani doğru değil.
Tamam.
Önemliyi doğrulttuk şimdi. Önerme yanlış ya. Doğru değil
yani. Ama kimi güler kırmızıdır da evet. Olumlu bir biçim var değil mi? Evet. Orada hemen diyor Hegel, olumsuz biçim de görünebilir.
Niye? Bazıları da değildir çünkü.
Bazıları da değildir. Tabii. Yani kimileri kırmızıdır demek, kimileri kırmızı değildir demek. Bir, o çok kolay onu görmek. Ama şeyde, gül kırmızıdırın olumlu önerme, yani o dolaysız olumlu önermeden, dolaysız olumsuz önermeye evet. Geçişin mantığını oradan.
Ancak öyle anlayabiliriz.
Sanırım başladık. Evet. Yani çünkü gül kırmızı değildir. Böyle tekil bir nitelik öznenin somut doğasına karşı. Öznenin somut doğası nedir?
Öznenin somut doğası.
Tekil olmak değil mi?
Tekinin somut doğası. Tekil özne. Yani gül diyor sadece kırmızı değil. Şimdi tekil dedik ya şeye, özneye. Gül. O zaman bu gül gibi anlaşılıyor. Ama gül aynı zamanda da bir evrensel.
Evet.
Ona dikkat edin. Şimdi burada kavramları yakalamak
için. Bir yalınlık var çünkü orada.
Gül, çok
yalınlıyor. Gül ne? Hangisi? Tekil yalın. Evet. Yalın olan tekil evet. Ama evrensel yalın değil.
Değil.
Ama aslında evrensel de yalın.
Evrenselin de yalın olması gerekir ama evrenseli bir somut evrensel olarak düşünüyoruz ya da içerikli evrensel olarak düşünüyoruz ve o anlamda yani evrenselin bir anlamı da şey, kendi altında türlerini kapsaması.
Ama gül de kendi altında bir sürü tür kapsıyor.
Evet. İşte o gülü o anlamda evrensel yapıyor.
Ama gül evrenseli.
Tek bir gülün evrenselliğini düşünmek gerekiyor. Burada evet. Düşüncem biraz daha farklı bir şey. Evrensel kavramının kullanımının farklı. Hegel şöyle bir şey diyor. Ben diyor yaşamda kendime bir hedef belirlersem diyor o hedef evrenseldir diyor. Bu şey değil. Bilinen evrensel anlamına uymuyor değil mi? Bir hedef nasıl? Yani bir hedefler çokluğu falan değil. Burada tek bir hedef var. Çünkü o hedef benim bütün eylemlerimi, kararlarımı, edimlerimi, işlerimi falan belirler. O yüzden o şey
evet.
Evrensel olur diyor. Yani burada gülün evrenselliği de altında şeyin evrenselliği gibi. Yani şey kavramını incelerken onun birçok özellikten özelliği olduğunu gördük. Ya da töz kavramını incelerken orada ineklerin, töze ineklerin ilintili olduğunu gördük.
Ben kavramı diyorum.
Orada inekler açısından töz bir evrensel ya da özellikler açısından şey bir evrensel. Yani gül bir şey ve gülün birçok özelliği var. Gül bir özellikler çoklusu olduğu için orada bir somutluktan söz edebiliyor Hegel ya da evrenselden söz edebiliyor. Ve o zaman önermenin ya da yargının biçimi de değişiyor diyor. Başlangıçtaki tekil evrenseldir yargısı evrensel tekildire dönebiliyor. Çünkü şey dedik ya izleyebiliyor musunuz? Yani bu şema olsa daha iyi olurdu ama gül kırmızıdır da başlangıçta kırmızı evrenseli belirtiyordu. Yani normal yargı biçimine göre, tekil evrenseldir biçimine göre kırmızı evrenseli belirtiyor. Ama aslında kırmızının evrenselliğini düşünebilmek biraz şey gibi, kolay gibi görünüyor. Çünkü bu gül kırmızı ama bu gülden başka birçok gül de kırmızı. Yani kırmızı kendi altına çok sayıda
başka bir sürü şeyde
tekil gülü alıyor. Ama kırmızılık aynı zamanda gülün özelliklerinden tekil biri, tek biri, yalnızca biri ve o yüzden yüklem yalnızca evrensel değil aynı zamanda tekil olma özelliğini de taşıyor ya da tekil olma karakterini de taşıyor.
Ama ve daha fazla evrensel gibi kırmızı çünkü.
Peki
güzel. Nereden baktığına bağlı tamam.
Yani evet. Nereden baktığına bağlı.
Tamam yani ona herhalde şey yapmıyoruz. Ege'nin açıklaması da var.
Kırmızı da evrensel
yani olması. Gül kırmızılığı burada şey altına aldığı anda kendi bir özelliği ya da bir belirlenimi olarak aldığı anda o güle karşı
Hegel okuyayım mı? Dinleyebilirsiniz. Kısaca. Örneğin, gül kokuludur. Kestim senin şeyini ama.
Yok tamam. Söyle.
Örneğin, gül kokuludur önermesinde yüklem, gülün birçok özelliğinden, bu sayfa 485. Sayfa 485. Şurası. Örneğin, çizgiyle başlıyor. Gül kokuludur önermesinde yüklem, gülün birçok özelliğinden yalnızca birini anlatır. Birini. Burada biri italik. Dikkat edersiniz. Öznede başkalarıyla kaynaşmış olan bu birini tekilleştirir. Tıpkı şeyin çözülüşünde ona ilintili olan çoklu özelliklerin özdekler olarak kendine bağımlılık kazanıp tekilleşmeleri gibi. Bu yana göre yargının önermesi şöyle olur. Evrensel tekildir.
Evet.
Yani rengin, orada kırmızının başlangıçta evrensel olarak alınan kırmızının tekil olarak da alınabileceğini gösterir. Çünkü kırmızı birçok özelliği olan gülün özelliklerinden yalnızca tekil biri, tek biri. Tekil olması
şey. Gül de şey olarak evrenselleşiyor orada.
Şimdi o zaman özne evrenseldir ya da burada şey de var. Yüklem öresi tekildir. Bunun burada düşünebileceğimiz, yalın önermede düşünebileceğimiz ilk nokta buydu. Ben onu sormuştum. Yani biraz önce şeydi, tekil evrenseldir, mantıksal biçim ya da gül kırmızıdır, içerik var burada. Bu ilk önerme biçimi, yargı biçimi konusunda ne düşünebiliriz? Kafamızı onun üzerinde yoğunlaştırdığımız anda bu biçim ve içerik üzerinde yoğun ne düşünebiliriz? İlk düşünebileceğim şey tekil evrenseldir. Pekala evrensel tekildire döndürülebileceğiydi. Bu az önce
baştan onu alsaydık onu bulurduk. Evrensel tekildir alsaydık baştan.
Baştan almadık. Yani, tekil evrensel diye aldık. Hı-hı. Ama tekilin aynı zamanda evrensel olduğunu gördük. Çünkü gül, tekil gülken, yani bu gülken aynı zamanda da birçok özelliğin bir ortamı olarak evrensel işlevini de yüklü. Evrensel olmayı da yapabiliyor.
Nesneyle kavramın birliğini görüyoruz burada.
Nasıl görüyoruz? Olgusallık
evet. Gösteriyor gül. Evet. Kırmızı vesaire.
Evet.
Buradan evrensele ve dolayısıyla kavrama ulaşmak.
Onun evet.
Nesnelliğe geçiş. Nesnellikten kavrama.
Nesnellik tekili anlatıyor öyle mi?
Yani evet öyle düşünüyorum. Olgusallık. Zaten öyle demişti.
Olgusallık.
Yani, yargı olgusallıktır demişti. Yani kavramın olgusallaşması.
Evet. Orada bir de şey var. İşte biçim onu gerçekliği, şimdi doğruluk ve gerçeklik konusuna tekrar bakarsak şey diyebiliriz, gül kırmızıdır önermesi doğrudur diyebiliriz. Ve doğrudur dememiz gerekir değil mi? Ama yargı biçimi eğer olgusallık ve kavram arasındaki birliği anlatacaksa
o zaman gerçeklik
olmalı. Ve eğer gül kırmızıdır yargı ise o zaman onun gerçeklik olması gerekir ama değil. Diyemiyoruz. Dinlemiz varmıyor. Yani gül kırmızıdır den zaman gerçek. Bu gerçekliktir. Demek oraya çok fazla bir değer yüklemek oluyor. Bu doğrudur demek yeterli.
Söyleyecek en güzel şey evrensel tikel olur.
Ne?
Doğru olan evrensel tikel olur. Sparta tekil olur.
Evrensel tersini çevirirsek. İkisini de
fark etmiyor aynı şey. İkisi de söylenebilir. Tekil evrenseldirler, evrensel tekildir. Ama aynı akıllar yani, söylenebilir veya söylenemez.
O döndürülme biçimi. Yani burada olumlu yargıda.
Ben onu maksat, yani özellikle öyle belirtmiş gibi geldim bana.
Şeyden başlıyor. Tekil standart tekil biçimden, tekil evrenseldir, standart biçim. Çünkü özne ve yüklem ilişkisinde yükleme evrensellik ait gibi görünüyor. Yani yüklem
bazılarda özneye evrensel diyor, bazı şeylerde yükleme
evrensel. Çünkü özne yüklemin de biri olduğunu yani biliyoruz zaten.
Ama özneye niye evrensel diyor?
Diyor, özneye de evrensel.
Çünkü bu kalemden bahsediyorum, bu kalem evrensel değil. Şimdi bu kalem sarıdır dedim. Bu, ya kalem sarıdır derken bu kalem sarı. Burada bu kalem de, bu kalem evrensel olamaz zaten.
Tabii ki olamaz.
O yüzden gül diyor orada. Yani kalem. Başında bir yok.
Kalem insanın yaptığı bir şey. Tabii ki evrensel olması mümkün değil. Ama gül değil.
Hayır. Kalem içinde koyabilir. İnsanın yapması ile bir bağımlılık.
Evrensel koyamazsınız.
Niye koyuyorsun? Kalem evrensel
yok. Doğada kalem diye bir şey yok ki.
Ya uçak onunla tipleri, kalem, yok uçak ama tipleri ya da ev tipleri.
Onlar evrensel mi? Bence değil.
Ev kavramı yani, evrensel.
İnsanın evrenseli insanın yapıp yaptığına ya da yapmadığına göre nasıl ayırt edeceğiz? Yani insanın yaptıklarına
evrenselin karşılığının doğada olduğunu. Evrensellik doğada.
Yani yasanın evrenselliğini ne yapacağız? Evet. Varsayalım.
O da bir çıkarsama
bu
tabii ki.
Bu devlet evrensel bir devlettir dediğimizde ya da evrensel olarak aldığımızda o bir evrensel.
Ama şimdi insanlar kümelenip ulusal oluşturduğu zaman devlet kavramı kendiliğinden çıkıyor. O da doğada var bence.
Ama tin alanlar.
Evde var. O an ona bakarsın. Yani evde var bir tinsel ürün. Evde tinsel bir ürün.
Yani insanlar bir araya gelip topluluk oluşturduklarında uzun olmuyorlar mı?
Doğada mı oluyor?
Doğada oluyor. Ne doğada? Doğada yaşamıyor muyuz?
Doğayı kapsıyor.
Doğayı yaratmadın mı? Yapıyorsun. Yani doğaya baktığımız gibi değil de sen hani şu anda normal hani bizim konuşmadaki yeriyle yani, herhalde.
Şimdi insanların kümelenip bir araya gelince olmazsa olmaz şeylerden biri devlet değil mi? Mutlaka.
Olmazsa olmazsa şeylerden biri.
Devlete bulursun. Yani evet, kabinede yani bile devlete bulursun.
Ama buna doğa diyemezsin yani. Doğa dediğin
doğa
zaman
dolayısıyla olan bir şey.
Evet tamam. Yani ona dolaylı. Doğanın gerektiği bir şey demiyoruz. Ona,
şimdi senin demek istediğin anlaşılabilir. Yani çünkü şeyler de öyle kullanıyorlar. Stoacılar, epikürcüler falan onlar da insan. Hatta daha sonraki şeyler bile, modern yazarlar bile doğa sözlüğünü, yani insan doğası dendiği zaman orada şeyi anlamıyorlar. tinsel bir şey anlıyorlar aslında. Yani insan doğası insanın içgüdüsel yanını anlatmıyor onlar için. Ama şeyde stoacılarda doğaya göre yaşamak deniyor. Ve burada yani Erdoğan'ın kullandığı doğa anlatımı aslında usu kapsayan bir anlatım. Ya da us yerine bir yerde belki de geçebilen bir anlatım ve onun örnekleri var diyorum felsefe tarihinde. Yani stoacılar için doğaya göre yaşamak, usa göre yaşamak anlamına geliyor. Yani bitki gibi yaşamak ya da içgüdüsel yaşamayı anlatmıyor. O yüzden yani doğada var derken bitkiler arasında devlet vardır demek istemiyor. Tabii. Ya da hayvanlar arasında da devlet olabilir demek istemiyor. O sadece şey, insana o kadar özünlü, o kadar özser ki ondan ayıp.
Evet.
O yüzden ama tin demek daha iyi o yüzden. Yani Hegel işte doğa felsefesi ve tin felsefesi diye ayrım yaptığı için oradaki yani o tür şeyler, onlar ikircim yaratır. Yani devlet doğal bir, mesela doğal yasa deniyor, doğal hukuk deniyor. Yani bu doğa sözcüğü
şey. Orada da şöyle diyor,
aslında
tamam,
demek istediği tamamen ussal hukuk. Ya da tine ait olan, doğal derken onun doğuştan düşünceler, orada da şey var, doğa sözcüğü imleniyor. Yani o us, ayrıca Spinoza Tanrı'yı doğayla şey yapıyor, özdeşleştiriyor. Gerçi orada doğanın ussallığı, biraz da farklı bir bağlam her şeye rağmen. Ama tin alanı, yani şey... Şimdi o zaman tin alanında yaratılan her belirlenim, tinin her belirlenim o da evrensel. Yani devlet evrenseldir ve aynı zamanda da bireysel tekil devletler var.
Kalemin evrenselliği pek aklıma yatmadı da onun için.
Genel. Olabilir. Yani kalemin, bak şimdi bu da kalem, o da kalem. Dolayısıyla bunların cins, en azından cinsten söz edebiliriz. Kalem, cins,
kuşun
genus.
Kalem, tükenmez kuşun, kalem.
Evet.
Ona kalem diyebilmek için bir kalem evrenselinden söz etmen, düşünmen lazım. Yani bunu kalem diye adlandırabildiğin zaman o bil ki o geride bir kalem şimdi, evrenseli kalem var da onunla onu
insanların kendi ürettiği, yaptığı bir şey mi? Bilmiyorum. O bana evrensel değil, evrensellik sıfatını koymama engelliyor.
Kavram demiyoruz. Yani diyebiliriz. Kalem kavramı diyebilir miyiz? Eğer tabii ki kalemin evrenselliğinden söz ediyorsak
kavramından
da söz etmemiz gerekir. Ve Hegel bu tür şeylere genellikle tasarım diyor.
Evet.
Yani o zaman yani kavram
tasarım ya da soyut evrenseller diyebiliriz. Yani.
En iyi adlandırma tasarım.
Ama gül ve kalemi karşılaştırırsak
gül daha evrensel.
Gül daha evrensel dersek ve evrensel eğer bir nesnenin içeriğiyle orantılı bir anlatımsa, yani o nesne daha yüksekken evrensele daha uygun oluyorsa, o zaman kalem gülden sonsuz ölçüde daha yüksek bir şey,
evet.
Yaratı ya da ürün, çünkü bu tinin ürünü.
Çok dolaylı bir ürün.
Ama tin, niye daha yüksek?
Tin geçici bir şey, bir de öyle bir şey.
Daha içerikli.
Doğa daha da geçici bir şey. Doğa daha da geçici bir şey. Yani tin neden, gül, kalem neden daha yüksek bir kategori?
Tinle dolaylı, doğayı içeriyor.
Gülde tinin tesi yok. Yani eğer gülü ben bahçemde yetiştirdiysem, işte arındırdıysam ya da ne bileyim biraz şey yaptıysam kendileriyle falan.
Ama tin bir gül yapamaz. Bir de öyle bir şey var.
Yapmaz tabii. Yani tin
yapamaz zaten.
Tin, ama tin doğayı kapsıyor. Ya doğru, yapamaz. Yani.
Yapamaz. Kokusunu da koyamaz.
Aslında teorik olarak teorik olarak yapabilir. Neden yapabilir? Çünkü şeyin, gülün genetik kodunu çözdüğü anda, ki gülün genetik kodu hayvanın genetik kodundan daha yalın olduğuna göre daha kolay çözülebilecek bir şey.
Daha yapmadı.
Daha yapmadı. Bakteri yapamaz mı insan? Yapabilir. Yani ya da yapıp yapması önemli değil. Şey diyordu, Ege'nin bir sözü var, o önemli. Yani tinin en çarpık ürünleri bile, en yanlış, en büyük yanlışları bile ya da en yanlış düşünceleri bile, uydurmaları bile şeyden daha yüksektir diyor. Yüksek
terimini kullanıyor.
Doğanın en iyi ürününden daha yüksektir. Yani
ama o
neden?
Doğadaki
çünkü hiyerarşi var. Yani orada yani bir yalan doğadan daha iyidir demek istemiyor. Ama yalan tine ait bir kategori olduğu için ya da kötülük doğadan daha yüksek. Çünkü doğada kötülük yok. Doğada yalan yok. Doğa, onlara yetenekli değil. Yani kalem bu kalem bütün bir benim bu kalemde kapsanan ilk şey nedir biliyor musunuz? Evrim. bütün doğal süreç, yani evrenin süreci, bütün, yani insanın ortaya çıkışına kadar varan bütün süreç bu kalemde moment olarak moment kapsanıyor. Daflasız da var.
Ama bir de doğa olmasaydı Çin olmazdı.
Bu kapsanıyor işte. Yani doğayı temel olarak alıyor. Yani varlığına temel olarak. Doğayı değil, evrim, bütün evrim süreci.
Tabii ki.
Ve ondan sonra da bu kalemi Sümerler yapmıyorlar ya da Hititler ya da Osmanlılar yapmıyorlar. Bu çok daha yüksek.
Kalem zaten fiziksel yanıyla, o da doğa altında, yani o yanıyla da duruyor. Zaten bir problem yok orada. Ama bu tinselliğin dolayımıyla bir ürün olması dolayısıyla çok daha içerikli bir şey.
Bunu görebiliyor muyuz burada evrimi?
Evet.
Göremiyoruz yani yıkanda, ama var. Bütün bir insanın ortaya çıkış süreci. Burada eğer Big Bang doğru olsaydı, o zaman diyecekti ki burada Big Bang kapsanıyor. Yani önemli değil. Burada kapsanan şey Samanyolu. O galaksinin oluş süreci, o da kapsanıyor. Ama Gül'de daha fazla, yani bunda Gül'den daha fazla neler, Gül'de de bütün o süreç, Gül'de evrim sürecinin tamamı kapsanmıyor her şeyden önce. Yani Gül
belli bir yerde
hayvan, dünya, hayvan organizmasının bile altında duruyor bitki olduğu için, eğer hayvan daha yüksekse. Ve o daha şey.
Bu Gül'ün bir DNA'sı var, çok karmaşık bir DNA'sı var. Bunda DNA falan yok yani, yok. Ben hala anlamadım o değer olayını.
Güzel, ben de onu söylemeye çalışıyorum.
Nasıl olduğunu.
Evet.
Kendiliğinden üremiyor, bu kalem kendiliğinden üremiyor, bu kalem kokmuyor, bu kalem güzel değil, gözü hoş gelmiyor, DNA'sı yok.
Ama bu insan DNA'sını varsayıyor, moment olarak.
İnsan DNA'sı da Gül'ün DNA'sı gibi bir şey bu.
Daha yüksek.
Daha yüksek tabii.
Ve ama burada insan DNA'sı moment olarak var. Şey olarak, fiziksel olarak yok. Gül'de DNA'sı, Gül'ün DNA'sı kimyasal molekül olarak bulunuyor. Ama dersiniz ki kim fiziksel bulmuş, ideal bulmuştan, ideal bulmuştan daha önemlidir. Hayır, değil.
Yani onu demiyorum.
Yani ayrı şeyler, fiziksel bulmuş tabii ki. Orada Gül'de o DNA gerçekten var. Ama kültür ürünlerinde evrim sürecinin fiziksel bulunuşu sadece negatif olarak var. Ortadan kaldırılmış olarak var. Yani bütün kültür şeyi, doğayı varsayıyor. Her kültür.
Tabii.
Evet, en ilkel kültür bile. Yani kültürün ilk edimi nedir? İnsanın ilk kültürel davranışı. Tinin, kendini tin olarak belirtmesinin ilk şeyi nedir, biçimi? A demesi. A demesi mi? Ya da ayağa kalkması değil, maymunlar da ayağa kalkıyor.
Taş atmak.
Taş atmak onu da yapıyor. Ne bileyim insan?
Taş atmak çok iyi bir zeka öğrenimi.
Ne bileyim?
Yani doğadan üretmeyi için
bir şeyi dolaylaması.
Ne?
Yani.
Taş yontuyor.
Dolaylama yani, işte bir şeyi olduğundan başka konuşma, bir boyuta getirmek.
Konuşma tabii ki yani. Onu kesin olarak söyleyebilir miyiz? Yani mağara insanı ya da ilk insan, yani ilk homo sapiens konuştu. Diyelim ki şey çıktı bir yerde. Bir tane homo sapiens çıktı. Bir maymun birdenbire homo sapiens oldu. Ya da bir başka varlık birdenbire homo sapiens. Bu homo sapiens erkek miydi, dişi miydi? O zaman hiçbir şey yaramaz. Mutlaka şey olması gerekiyor. Başkalar. Çift olmaları gerekiyor. En az çift olmaları gerekiyor.
İşte mitokondriyen hava yani, var ya, o yüzden dişi olması.
Burada ne Darwin bir şeyleri sürebiliyor, ne de hiç kimse. Yani burada tıkanıp kalıyoruz. O homo sapiensin Homo erectus'tan mı geldiğini ya da bilmem neandertal insandan mı geldiğini onu söyleyemez. Çünkü arada büyük fark var ve o 500 gramlık beyin farkını örneğin gösteren bir dereceli büyümenin bulguları yok.
Neandertal'in beyni daha büyük.
Daha büyük. En az Homo sapiens'in beyni kadar. Belki de daha büyük dediğim
daha
gibi.
Büyük.
Ve neandertal'i Homo sapiens'in yediği söyleniyor.
Yani yiyerek 30 bin sene beraber yaşadıkları söyleniyor. Evet. Yediği söylüyor.
Evet. O da en son birisi onu da icat yani, etmiş. Olabilir yani.
Yanlış. Dünyaya atılması gibi bir şey demek ki.
Evet. Yani. Onu kültür yapıyor.
Homo sapiens mi yemiş?
Ama bitirmiş. O şeyler, türlerin olması tek tek olmuyor. Popülasyonlar değişiyor. Bir popülasyon.
Ya değişiyor. Net bir şey yok.
Kız şey erkeği de
beraber çok merkezli, tek merkezli tartışması hala
var. Bir kişi olmuyor.
Evet ama o zaman çok fazla bulgu gerekir. Yani o geç sıçramaları yapan, yani bir popülasyondan öteki popülasyona bir modifikasyon ya da daha sonra mutasyon olacak orada.
Yeni bir tür
ortaya çıkacak.
100 nükleotitten 1 milyon senede 2 tane değişiyormuş.
Modifikasyon mu bu? Mutasyon mu?
Mutasyon.
Yeni tür için, yeni tür mü?
Her tür için fark etmiyor. Yani insansı maymunların DNA'larında değişen 100 nükleotitten 2 tane. 1 milyon sene.
Onunla bir mutasyon olmaz gibi görünüyor.
Olmaz.
Evet. Daha başka, daha sert, daha dramatik değişimler
i̇şte,
gerekiyor.
Gelişimi mutasyonla ölçmeye çalışıyorlar. Kendi düzelebiliyormuş da. Tabii. Bir şekline geldi, onu anlayamıyorsun. İkinci mutasyon dönemi.
Evet. Çok şey.
Çok zor ve karmaşık bir
şey. Mutasyonun Türkçesini biliyor musunuz?
Nedir?
Değişim.
Değişim.
Vicissitude aslında bir mutasyon. Mutasyon bizi türe ait olması açısından ilgilendiriyor. Modifikasyon şey değil, türsel değil. Modifikasyon bir türün içinde değişki. Yani bir türün örneğin şey olabilir. Pigmeler ve zenciler ve diyelim İsveçliler bunlar aynı türün değişikleri olabilir. Irk oldukları için. Ama mutasyon yeni bir tür getiriyor. Yani Homo sapiens ve Homo erectus arasındaki değişim mutasyon düzeyinde.
Şimdi o dedikleriniz birbirleriyle eşleşmiyordu, üremiyordu. Homo sapiens
türler
üremiyor. %99.8 benzerlik olduğu halde genlerde gene üremiyor.
Tamam. Yani tür olmaz. Evet, o zaman tür olmaz. O zaman aynı tür
olmaz. Bu işi daha da zorlaştırıyor.
Evet. Ara basamaklar yok. Yani bu Tanrı'nın insanı yarattığı tezini destekleyen bir şey değil, alakası yok. Ama Darwin ya da evrimcilerin çok zayıf şeylerle, kanıtlarla, görgül olarak çok zayıf bir durumda çok fazla görgül konuşmaları, yani
ortaya çıkması gerekiyor.
Kurgu yapıyorlar, kurgu olarak ileri sürmüyorlar. Evet. Sanki pozitif bilinmiş gibi ileri sürmeye çalışıyorlar. O yüzden güvenilirliklerini
yitiriyorlar. Nasıl olur ki pozitif bilim? Olamaz
yok,
ki.
Evet, pozitif hiçbir bulgu yokken ortada.
İmkansız.
Yani bu dediğim gibi teizmi doğrulayan bir şey değil. Ama Darwin konusu ya da evrim konusu bilimsel ve boş inanç, bilim ve boş inanç arasındaki bir ilişki olmaktan çok ateizm ve teizm arasındaki bir kapışma şeklinde yaşanıyor.
Görsel.
O zaman bir anlamı kalmıyor.
Erekselliği görseler, oradaki tek hücreliliği ya da inorganik doğa ve oradaki Homo sapiens'in ortaya çıkması zorunluluktu diye.
Ama James
düşünebilir ve bunu evrime bağlaması gerekir.
Tamam, şimdi
ama işte araya çok yapmak geçiş hücreleri kurmak gerekir.
Diyor. Tek hücreliden çok hücreliye nasıl geçilir? Bu hiç anlaşılmayan bir şey. Yani daha Kambriyen dönemine kadar 3,5 milyar sene tek hücreliye çalışmak. 3,5 milyar sene tek hücreli. Bundan 450 milyon sene önce Kambriyen patlama döneminde bütün canlılar çok hücreli olmuş.
Vitalikçiler falan kalmışlar ya da
çok hücreli geçişler. Bundan 450 milyon sene önce Kambriyen döneminde olmuş.
Evet.
Ön Kambriyen'de başlamış, yani prekambriyen döneminde Kambriyen'de oluşmuş ve sonra trilobitlerde falan devam ede.
Onun açıklamasını söylemiyorlar. Yok, yani biyoloji kitaplarında öğretiyorlar. Önce
biyolojik dönemler olarak geçiyor.
Evet.
O zaman şeyleri de başka. Kambriyen dönemin yaratıkları da başka.
Sıçramalar
hiç
var.
Benzemiyor.
Doğada sıçrama var yani.
Yani hiç benzemiyor. O yaratıklar bugünkü yaratıklarla hiç ilgisi yok. Tamamen farklı. Tümü farklı.
Ama mi de hocam yani nicelikten niceliğe geçiş. Yani bu sıçrama olarak o zaman ben de görüyordum bazen. Sıçramayla
o kastediliyor. Yani
iletişim. Evet. Sıçramalarla veya hamlelerle
ölçünün bozulup yeniden
kurulması.
Evet. Yani, ölçünün bozulup yeniden kurulması.
Evet.
Nitelikli ölçüm önlerinde var.
Verelim. Acıklı galiba.